Beşinci ayrım. Otel, Arthur Hayley, sayfa 44. Kendisi gibi diğerleri de genel çıkış yeri olduğu anlaşılan dış kapıya yönelerek daireden çıkmaya hazırlanıyordu. Stanley Dixon adlı bir çocuk yandaki odadan çıktı. Arkasından dikkatle kapadığı kapıyı başıyla işaret ederken söylediği sözlerden bazılarını marşa duyabiliyordu. Kızlar gideceklermiş, yeter diyorlar, korkuyorlar, sonra telaş. Biri söze karıştı, söyledim mi bütün bunları yapmayacaktık. Neden buradakilerden biri olmasın? Bu Lyle Dumayer'ın sesiydi ve daha öncekinden daha kontrolsüz çıkıyordu. Tamam ama kim olacak? Küçük topluluktakilerin gözleri odanın içinde değer biçmek ister gibi şöyle bir dolaştı. Marşa büyük bir gayretle onlara aldırmaz göründü. Kendinden geçen Sue Phillip'in bazı arkadaşları kıza ayağa kalkması için yardım etmeye çalışıyorlar ama başaramıyorlardı. Diğerlerinden daha dengeli olan çocuklardan biri telaşlı ve kaygıyla seslendi. Marsha, Sue berbat bir durumda, ona yardım edebilir misin? Marsha isteksizce durdu ve geriye yaslanarak gözlerini açan kıza baktı. Çocuksu yüzü sapsarıydı. Dudak boyası iyice yayılmıştı, ağzı da gevşek duruyordu. Belli etmeden içini çeken Marsha diğerlerine dönerek bana yardım edin de şunu banyoya taşıyalım dedi. Üçü onu kaldırırlarken sarhoş kız ağlamaya başladı. Çocuklardan biri arkalarından banyoya girmeye kalkışınca Marsha kapıyı sıkıca kapayarak sürgüyü çekti. Aynada kendini dehşetle seyreden Sue Phillip'e döndü. Marsha kıvançla hiç olmasa bu darbenin aklını başına getirmeye yaradığını düşündü. Marsha, ben olsam pek fazla dert etmezdim. Bunun hepimizin başından bir kere geçmesi gerektiğini söylerler dedi. Tanrım, annem beni öldürecek. Kız bu sözleri inler gibi söylemişti. Sonra kusmak için deliğe başını sokarcasına eğildi. Banyonun kıyısına oturan Marsha, bundan sonra kendini çok daha iyi hissedeceksin. İşim bitince yüzünü yıkarım, biraz da makyaj yaparız diye akıl verdi. Başı hala önüne eğik olan öbür kız belirsizce başını olumlu anlamda salladı. 10 ya da 15 dakika sonra dışarı çıktılar. Daire hemen hemen boşalmıştı ama Lyle Dumayer ve kafadarları hala baş başa oturuyorlardı. Marsha, eğer Lyle eve kadar götürmeyi tasarlıyorsa oğlanı geri çeviririm diye düşündü. Odada ise yardım isteyen çocuktan başka kimse yoktu. Çocuk kızlara doğru gelerek bir kız arkadaşını Sue'yu eve götürmesi için kandırdık. Belki Sue geceyi orada geçirecek dedi. Oğlan kızın kolunu tutarken Sue usulca onunla gitti. Çocuk omzunun üstünden seslendi. Dışarıda bir otomobil bizi bekliyor. Çok teşekkürler Marsha. İçi rahatlayan kız giderlerken arkalarından baktı. Sue Phillip'e yardım ederken çıkardığı atkısına tekrar sarınıyordu ki dış kapının kapandığını duydu. Kapının önünde Stanley Dixon elleri arkasında kavuşmuş duruyordu. Marsha kilidin yavaşça tıkırdadığını duydu. Lyle Dumayer, ya Marsha neden acele ediyorsun dedi. Marsha Lyle'ı çocukluğundan beri tanırdı ama bu kez durumda değişiklik vardı. Bu sarhoş kabadayı suratlı bir yabancıydı. Kız eve gidiyorum dedi. Çocuk kıza doğru kurula kurula yürüdü. Aman sen de. Haydi oyun bozanlık etme de bir içki içelim. Hayır teşekkür ederim. Kızın sözlerini duymamış gibi oyun bozanlık etmeyeceksin değil mi yavru diye sordu. Stanley Dixon sadece özel olarak dedi. Burundan gelme kalın bir sesi vardı. Konuşurken bir yandan da kıza şehvet dolu bakışlarla yan yan bakıyordu. Bazılarımız çok iyi vakit geçirdiler. Aynı şeyi daha fazlasıyla istiyoruz. Adlarını bilmediği diğer iki çocukla sırıtıyorlardı. Marsha cevabı yapıştırdı. Sizin ne istediğiniz beni ilgilendirmez. Sesi sert çıkmakla birlikte altında yatan korku ifadesinin de farkındaydı. Kapıya doğru gitti ama Dixon hayır anlamında başını salladı. Marsha lütfen dedi. Lütfen bırakın da gideyim. Lyle da bu arada kendine bir övünme payı çıkarıyordu. Dinle Marsha, senin de istediğini biliyoruz. Kaba kaba güldü. Bütün kızlar ister. Hiçbir zaman söyledikleri hayır anlamına gelmez. Belirtmek istedikleri gel de al demektir. Diğerlerine döndü, öyle değil mi arkadaşlar? Oğlanlardan üçüncüsü mırıltıyla içeri girip alacaksın. Bunun başka yolu yok dedi. Yavaş yavaş kıza yaklaşmaya başladılar. Kız hızla döndü. ''Bana bakın, dokunursanız bağırırım.'' Stanley Dixon mırıldandı. ''Öyle bir şey yaparsan yazık olur doğrusu. Sonra eğlenceyi kaçırırsın ama.'' Birden hareket edemez gibi görünüp Marsha'nın arkasına kadar geçerek kocaman terli elini kızın ağzına kapadı. Bir eliyle de kollarını vücuduna iyice bastırdı. Oğlanın başı kızınkine iyice yaklaşmıştı. Çavdar rakısının kokusu da kızı çok etkiliyordu. Marsha direndi. Ağzındaki eli ısırmaya çalıştı ama başaramadı. Lyle yılışık yılışık sırıtarak ''Dinle Marsha'' dedi. ''Nasılsa bu iş başına gelecek. Onun için direnmekten vazgeç de bundan zevk almaya bak. Herkes de böyle söyler değil mi? Eğer Stan seni serbest bırakırsa hiç gürültü etmemeye söz verir misin?'' Kız başını şiddetle salladı. Öbür çocuklardan biri kolunu tuttu. ''Haydi Marsha, Lyle senin oyun bozan olmadığını söylüyor. Neden kendini göstermiyorsun?'' Kız şimdi delice çırpınıyordu ama çabası boşunaydı. Gövdesini kuşatan güç serbest bırakacak gibi değildi. Lyle öbür kolunu tutmuştu. Marsha'yı yandaki odaya sürüklemeye çalışıyorlardı. ''Dixon, cehennemin dibine gidesice'' dedi. ''Biri bacaklarından tutsun.'' Öbür çocuk kızın bacaklarını yakaladı. Marsha tekme atmaya çalıştı ama bu arada şık ayakkabılarından biri ayağından düştü. Marsha gerçeklerden uzaklaştığı duygusuna kapılmıştı. Yatak odasının kapısından geçirdiklerini duydu. Lyle kızı uyardı. ''Bu sondur. Bilmiş olasın. Bize uyacak mısın, uymayacak mısın?'' Sahte neşesi kaybolmuştu. Kızın cevabı daha büyük bir güçle direnmek oldu. ''Biri üstündekileri çıkarın.'' dedi. Bacaklarını tutan çocuk sandığı biri de kararsızlıkla ''Öyle mi dersiniz?'' dedi. Lyle Dumeyr endişelenmekten vazgeç. ''Bir şey olmayacak. Bunun moruk babası Roma'da orospularla düşüp kalkıyordur şimdi.'' dedi. Odada iki karyola vardı. Büyük bir güçle direnen Marsha'yı zorla en yakındakine arka üstü attılar. Bir an sonra kız yatağın üstünde yatıyordu. Başını acımasız arkaya doğru itmişlerdi ve Marsha bir zamanlar beyaza boyalı ama şimdi rengi griye dönmüş olan tavanı görebiliyordu. Tavanın ortasında lamba takmak için yapılmış alçıdan yuvarlak bir kabartma parlıyordu. Kabartmanın üstüne toz toplanmıştı, yanında da zamanla sararmış bir su lekesi vardı. Birden tavandaki ışık söndü ama odada başka bir lambadan gelen ışık yanıyordu. Dixon artık kızı tutmuyordu. Şimdi yatağın kenarına, kızın başına yakın bir yere ilişmişti. Ama Marsha'nın vücudunda ve ağzındaki basınç kalkmak bilmiyordu. Vücuduna başka ellerin de dokunduğunu duyunca bir isteri nöbetine kapılmak üzere olduğunu anladı. Vücudunu kıvırarak tekme atmaya çalıştı. Oysa ayakları yatağa çivilenmişti sanki. Dönmeye çalıştı, bu arada kumaş yırtılmasına benzer bir ses duydu. Ünlü terzi Balenciaga'nın diktiği gece elbisesi parçalanmıştı. Stanley Dixon, ''Ben birinciyim, biri yarımı alsın.'' dedi. Kız oğlanın sık soluklarını duyabiliyordu. Halının üstünde yatağın çevresini dolaşan ayak sesleri duydu. Bacaklarını hala sıkı sıkı tutuyorlardı. Yüzünde dolaşan Dixon'ın eli kalkıyor, başkasınınki onun yerini alıyordu. Bu bir fırsattı işte. Öbür el yüzüne değince Marsha şiddetle ısırdı, dişlerinin ete geçerek kemiğe değdiğini duydu. Biri acıyla bağırdı ve el çekildi. Marsha ciğerlerini iyice şişirerek çığlığı bastı. Üç kere bağırdıktan sonra çaresizlikle ağlamaya başladı. ''İmdat, ne olur bana yardım edin!'' Cümlesinin sadece son sözü Stanley Dixon elini tekrar ve büyük bir güçle ağzına şaklattığı zaman kesildi. Şaklama öyle güçlüydü ki kız duyularını yitirdiğini sandı. Dixon'ın hırladığını duydu. ''Seni deli, seni aptal seni.'' ''Beni ısırdı.'' Oğlanın sesi duyduğu acıdan ağlamaklı çıkıyordu. ''Kaltak karı, elimi ısırdı.'' Dixon vahşice ne yapacağını sanıyordun dedi. Öpecek miydi yani? Şimdi kahrolasıca oteldekilerin hepsi gırtlağımıza sarılacak. Lyle Dumeyr, buradan çıkalım dedi. Dixon emretti. Kes sesini. Hepsi susarak çevreyi dinlediler. Dixon yavaşça gelen giden yok. Kimse duymadı galiba dedi. Marsha çaresizlikle doğru diye düşündü. Yaşlar çevresini görmesine engel oluyor. Artık direnme gücünü yitirdiğini sanıyordu. Aniden dış kapıya vuruldu. Sert ve kesin üç vuruş. Üçüncü çocuk, ulu tanrım dedi, biri duymuş. Sonra da ekledi, ah tanrım elim. Dördüncü çocuk sinirli sinirli sordu, şimdi ne yapıyoruz? Kapı tekrar ve bu kez daha sert vuruldu. Bir sessizliğin ardından dışarıdan bir ses duyuldu. Kapıyı açın lütfen. Birinin imdat diye bağırdığını duydum. Seslenenin konuşmasında hafif bir güneyli şivesi vardı. Lyle Dumayr fısıldadı, bir kişi. Üstelik tek başına, belki savabiliriz. Dixon soluk kadar hafif bir sesle, denenmeye değer dedi, ben gideceğim. Diğerlerinden birine fısıldadı, kızı yatakta sıkı tutun ve bu kez yanlışlık yapmamaya çalışın. Marsha'nın ağzındaki el çabucak değişti, başka bir elde vücudunu tutuyordu. Kilit takırdadı, kapı aralanırken bir gıcırtı duyuldu. Stanley Dixon şaşırmış gibi aa dedi. Özür dilerim bayım, ben otelde çalışan işçilerden biriyim. Bir an önce duydukları ses bu. Buradan geçiyordum, birinin bağırdığını duydum. Demek sadece buradan geçiyordun öyle mi? Dixon'ın sesi garip bir şekilde düşmanca çıkıyordu. Sonra işi diplomatlığa dökmeye karar vermiş gibi ekledi. Eh, her şeye rağmen teşekkürler. Ama bağıran, korkulu düş gören karımdı. Benden önce yatmıştı, şimdi sakinleşti. Diğeri kararsız gibiydi. Bir şey olmadığından eminseniz. Dixon hiçbir şey yok dedi, ara sıra olan şeylerden. Sesi güven vericiydi ve duruma hakim olmuştu bile. Marsha bir saniye sonra kapının kapanacağını biliyordu. Rahatladığı andan beri yüzündeki baskının da azaldığını duyuyordu. Şimdi kendini son bir güç harcamaya hazırladı. Vücudunu yana çevirerek bir anda ağzını kurtardı. İmdat diye bağırdı. Ona inanmayın, ne olur bana yardım edin. Bir kez daha sertçe sesi kesilmişti. Dışarıda sert bir tartışma oluyordu. Marsha yeni gelenin sesini duyuyordu. İçeri girmek isterim lütfen. Burası özel bir odadır. Size karımın korkulu düş gördüğünü söylemiştim. Özür dilerim bayım ama size inanmıyorum. Dixon peki dedi, içeri gel bakalım. Dışarıdakinin duruma tanıklık etmesini istemezcesine Marsha'nın üstündeki eller kalktı. Eller kalkınca Marsha yan dönerek yarı yarıya doğruldu ve yüzünü kapıya döndürdü. İçeri genç bir zenci giriyordu. Zenci 20 yaşlarında kadardı, çok akıllı bir yüzü vardı. Özenle giyinmişti ve saçları yandan ayrılarak dikkatle fırçalanmıştı. Durumu bir anda kavrayarak sert bir sesle genç hanımı bırakın da gitsin dedi. Dixon çocuklar şuna bakın. Şuna bakın da bize kimin buyurduğunu anlayın dedi. Marsha belirsizce koridora giden kapının hala aralık olduğunun farkındaydı. Dixon hırladı, peki kara çocuk, bunu sen istedin. Sağ yumruğu ustalıkla omuzlarının bütün gücünü toplayarak indi. Yumruk hedefine ulaşsaydı hiç kuşkusuz geç zenciyi yere sererdi. Tek hareket ve bir balerin çevikliğiyle diğeri yana kaydı. İleri doğru uzanan kol başının üstünden zarar vermeden geçerken Dixon öne doğru sendeledi. Aynı anda zencinin solu yukarı kalkarak kendisine saldıranın suratının yanına sert ve güçlü bir kütürtüyle oturdu. Koridorun üstünde bir yerlerde bir kapı açılıp kapandı. Dixon eli yanağında, seni orospu çocuğu seni dedi. Sonra diğerlerine dönerek hadi şunu benzetelim diye ekledi. Sadece eli yaralı çocuk geri kaldı. Üçü de itici bir güçle aynı anda harekete geçmiş gibi zencinin üstüne çullandılar. Birleşik saldırı karşısında zenci yere yuvarlandı. Marsha inen yumrukların gümbürtüsünü ve dışarıda koridorda gittikçe artan seslerin uğultusunu duyuyordu. Diğerleri de sesleri duymuştu. Lyle Dumayr başımıza gelecek var dedikten sonra diğerlerini önemli uyardı. Buradan çıkmamız gerektiğini size söylemiştim. Kavgaya katılmayan çocuk öne geçti, itişe kakışa kapıya saldırdılar. Marsha, Stanley Dixon'ın durarak bir karışıklık çıkmış da yardıma gidiyoruz dediğini duydu. Genç zenci yüzü kan içinde yerden kalkıyordu. Dışarıda bütün gürültüyü bastıran buyurucu bir ses duyuldu. Lütfen söyler misiniz? Nerede bu olay varmış? Bir kadın heyecanda şu odada bağırışma ve kavga vardı dedi. Bir diğeri homurdanıyordu. Daha önce de şikayet ettim ama kimse aldırmadı. Kapı ardına kadar açıldı. Marsha içeri bakanların yüzlerine ve odaya giren uzun boylu, hakim tavırlı adamı gördü. Sonra kapıyı içeriden kapandı ve tavan lambası yandı. Peter McDermott dağınık odayı inceledikten sonra sordu. Ne oldu? Marsha'nın vücudu acılı hıçkırıklarla sarsılıyordu. Ayağa kalkmayı denedi ama güçsüz yatağın başucuna düştü. Bir yandan da yırtık elbisesinin darmadağınık parçalarını önüne doğru tutuyordu. Hıçkırıklar arasında dudaklarından birkaç söz çıktı. hırsıma geçmeye kalktılar. McDermott'un yüzü sertleşti. Adamın gözleri duvara dayanarak yüzünden akan kanı mendiliyle durdurmaya çalışan genç zenciye kaydı. Royce. McDermott'un gözlerinde soğuk bir öfkenin parıltıları yandı. Hayır, hayır. Marshall'ın sözleri pek birbirini tutmuyordu. O değildi. O yardıma gelmişti. Yalvarırcasına da karşısındakine sesleniyordu. Yeni bir şiddet hareketini düşünmek bile Marshall'ı hasta ediyordu. Genç zenci dikleşti, mendili cebine sokarak alay etti. Haydi McDermott, vurun bana, sonra yanlışlık olduğunu söylersiniz. Peter kısaca ve sertlikle şimdiden bir yanlışlık yaptım, Royce, özür dilerim dedi. Otelin sahibi Warren Trent'in özel uşağıyla Loyola Üniversitesi hukuk öğrenciliğini bağdaştıran Aloysius Royce'dan hiç hoşlanmazdı. Yıllar önce bir kölenin oğlu olan Royce'un babası Warren Trent'in yanına özel uşak, yakın dost ve sırdaş olarak girmişti. 25 yıl sonra ihtiyar adam ölünce St. Gregory'da doğup büyüyen oğlu Aloysius burada kalmıştı. Şimdi de dersleriyle işini birbirine uydurup üniversiteyle otel arasında dilediği gibi gelip gidiyor, bu arada da otel sahibinin özel dairesinde kalıyordu. Ama Peter McDermott'un kanısına göre Royce çok küstah ve kibirliydi. Dostluk tekliflerini de hep kavgaya hazır halde karşılardı. Peter ne biliyorsan anlat dedi. Dört kişiydiler. Dört kibar, beyaz ve genç bey. Hiçbirini tanıdın mı? Royce başıyla evet dedi. İkisini tanıdım. Bu kadarı da iyidir. Peter en yakın karyolanın yanındaki telefona yürüdü. Kime telefon edeceksiniz? Kent polisine. Onları çağırmaktan başka çaremiz yok. Genç zencinin yüzünde hafif bir gülümseme belirdi. Eğer öğüdümü dinlerseniz söyleyeyim, ben böyle bir şey yapmazdım. Neden? Aloysius Royce konuşmasını ağırlaştırıp bilerek şivesini büsbütün belirginleştirdi. Bir kere tanık benim ve Mr. McDermott bu yüce Louisiana eyaletinde hiçbir mahkeme teşebbüs olsun olmasın beyazların sanık olduğu ırza geçme davasında bir zencinin sözlerini kabul etmez. Yok beyim yok. Bir de üstelik o ileri gelen ailelerin oğlu olan dört beyaz genç bey zenci çocuk yalan söylüyor derse. Bayan Prescott bile zenci çocuğu desteklemez. Babasının da zenciyi desteklemesine izin vermeyeceğini sanıyorum. Tabii olarak gazetelerin ne yazacaklarını, şunun bunun ne söyleyeceklerini düşünürler. Peter Ayze'yi eline almıştı ama şimdi yerine koydu. Bazı kereler işleri olduğundan daha da zorlaştırmak ister gibi davranıyorsun dedi. Ama Royce'un söylediklerinin gerçek olduğunu biliyordu. Gözleri Marsha'ya kayarak sordu. Miss Prescott mı dedin? Genç zenci başıyla evet dedi. Babası Mr. Mark Prescott'tur, öyle değil mi bayan? Marsha mutsuzlukla başını olumlu olumlu salladı. Peter sordu. Miss Prescott, olayın sorumlularını tanıyor musunuz? Cevap duyulur duyulmaz geldi. Evet. Royce kendiliğinden söze karıştı. Sanıyorum hepsi Alfa Kappa Epsilon balosundaydılar. Doğru mu Miss Prescott? Genç kız başıyla doğruladığını belirten hafif bir işaret yaptı. Ve sonra onlarla buraya, bu daireye mi geldiniz? Gene bir fısıltı. Evet. Peter Marsha'ya sorgu dolu bakışlarla baktı. Sonunda resmen şikayette bulunup bulunmamak size bağlı Miss Prescott. Bu sadece sizin bileceğiniz şey dedi. Neye karar verirseniz otel de size uyacak. Bu kararınıza uygun hareket edecektir. Ama korkarım biraz önce Royce herkesin ileri geri konuşacağından bahsederken doğru söylüyordu. Sanıyorum bu konuda biraz, hatta bir sürü söz söylenip yayın yapılacak ve bunlar hiç hoş olmayacak. Kuşkusuz bu babanızın karar vermesi gereken bir şey. Ona telefon edip buraya gelmesini söylememi ister misiniz? Marsha ilk kez başını kaldırıp doğrudan Peter'a baktı. Babam Roma'da. Ne olur hiçbir zaman ona bu olayı söylemeyin. Eminim gizlice bir şeyler yapılabilir. Durumdan kimsenin kolaylıkla yakasını sıyırabileceğine inanmıyorum. Peter yatağın çevresinde dolandı. Kızın bu kadar çocuksu ve bu kadar güzel olmasının uyandırdığı şaşkınlık içindeydi. Şimdi benim yapabileceğim bir şey var mı? Bilmiyorum, bilmiyorum. Gene fakat bu kez daha yavaş ağlamaya başladı. Peter kararsızlıkla beyaz bir keten mendil çıkarıp kıza uzattı. Marsha mendili alarak gözlerini kuruladı, sonra burnunu sildi. Daha iyicesiniz ya. Kız başıyla evet dedi. Teşekkür ederim. Beyni kırgınlık, utanç, kızgınlık. Ne olursa olsun sonuçları körü körüne geriye itme isteği, koruyucu ve seven kollar arasında bulunmak arzusunun birleştiği bir duygu karışıklığı içindeydi. Ama benliğini kaplayan bir boşluk bu duyguların hepsini bastırıyordu. ''Biraz dinlenmeniz gerekir sanıyorum.'' Peter McDermott kullanılmamış yatağın örtüsünü açtı. Marsha örtünün altına kayarak alttaki battaniyenin üstüne yattı. Yüzüne değen yastık serinliği. ''Marsha, burada kalmak istemiyorum. Kalamam.'' dedi. Adam anladığını belirtircesine başını salladı. ''Kısa süre sonra sizi evinize götürürüz.''
''Yok, yok, oraya da gitmek istemiyorum. Şey, otelde başka kalacak yer yok mu?''
Adam başını olumsuz anlamda salladı. Korkarım otel ağzına kadar dolu. Aloysius Royce yüzündeki kanı yıkamak için banyoya gitmişti. Şimdi dönmüş ve yandaki salonun kapısında duruyordu. Eşyaların karışıklığını, ağzına kadar dolu kül tablolarını, devrilmiş şişeleri ve kırık cam parçalarını incelerken bir yandan da ıslık çalıyordu. McDermott yanına gelince sanıyorum müthiş bir toplantı olmuş dedi. Peter salon ve yatak odasını birleştiren kapıyı kaparken bana da öyle geliyor karşılığını verdi. Marsha yalvarıyordu.
Otelde bir yer olmalı, bu gece eve gidemem.
Peter kararsızlıkla galiba 555 var dedi. Royce'a bir göz attı. 555 numaralı oda ufaktı ve genel müdür yardımcısının emrindeydi. Peter bunu çokluk giysilerini değiştirmek için ama pek seyrek kullanırdı. Şimdi oda boştu. Marsha, Efe telefon eder, benim burada kaldığımı söylerseniz kabul dedi. Kah ya, Anna'yı isteyin, onunla konuşun. Royce teklif etti, isterseniz gider anahtarları getiririm. Peter başıyla evet dedi. Geri dönerken odaya girin, içeride bir gecelik olacak. Galiba bir de hizmetçi çağırmamız gerekiyor.
Hemen şimdi bir hizmetçi çağıracak yerde haberi radyoya verseniz daha iyi olacak.
Peter düşündü. Bu durumda hiçbir şey dedikoduyu engelleyemezdi. Böyle bir olayla karşılaştığı zaman bütün oteller kaçınılmaz bir şekilde balta girmemiş ormanlardaki telgraf direkleri gibi sarsılırdı. Ama Peter başka bir şey eklemenin gereksiz olduğunu düşündü. İyi, Miss Prescott'u servis asansörüyle indiriz. 5. Ayrımın sonu. Sayfa 54.